Ayrım 5.
Burjuva toplumda sermaye bağımsız ve bireyseldir. Yaşayan kişi ise bağımlı ve bireylikten yoksundur. Ve işte bu durumun ortadan kaldırılmasına burjuvazi, bireyliğin ve özgürlüğün ortadan kaldırılması diyor. Doğru da söylüyor. Hiç kuşku yok ki hedef burjuva bireyliğinin, burjuva bağımsızlığının ve burjuva özgürlüğünün ortadan kaldırılmasıdır. Şimdiki burjuva üretim koşulları altında özgürlükten kastedilen özgür ticaret, özgür alım satımdır. Ama alım satım ortadan kalkarsa özgür alım satım da ortadan kalkar. Özgür alım satım üzerine bu sözler ve burjuvazimizin genellikle özgürlük konusundaki bütün öteki cesur sözcükleri ancak orta çağın kısıtlı alım satımı ve eli kolu bağlı tüccarları karşısında belki bir anlam taşıyabilir. Ama alım satımın, burjuva üretim koşullarının ve burjuvazinin kendisinin komünistçe ortadan kaldırılması karşısında hiçbir anlam taşımaz. Bizim özel mülkiyeti ortadan kaldırma niyetimizden dehşete düşüyorsunuz. Ama sizin bugünkü toplumunuzda özel mülkiyet, nüfusun 1/10 için zaten ortadan kaldırılmıştır. Bir avuç kişi için varoluşu da düpedüz o 1/9 elinde olmayışı yüzündendir. Demek ki siz bizi varlığı toplumun büyük çoğunluğunda hiç mülkiyet bulunmaması zorunlu koşuluna bağlı olan bir mülkiyet biçimini ortadan kaldırmaya niyetlenmekle suçluyorsunuz. Tek sözcükle siz bizi sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmaya niyetlenmekle suçluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Niyetimiz tam da budur. Emeğin sermayeye, paraya ya da ranta, tekelleştirilebilen bir toplumsal güce artık çevrilemeyeceği andan itibaren, yani bireysel mülkiyetin artık burjuva mülkiyetine, sermayeye döndürülemeyeceği andan itibaren, o andan itibaren bireylik ortadan kalkar diyorsunuz. Onun için itiraf etmelisiniz ki, siz birey dediğiniz zaman burjuvadan ve orta sınıf mülkiyet sahibinden başkasını kastetmiyorsunuz. Bu kişi gerçekten süpürülüp atılmalı ve olanaksız kılınmalıdır. Komünizm hiç kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun bırakmaz. Tüm yaptığı onu böyle bir mülk edinme aracılığıyla başkalarının emeğini boyunduruk altına alma gücünden yoksun bırakmaktır. İtiraz olarak özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla her işin duracağı ve bizi genel bir tembelliğin saracağı öne sürülmüştür. Buna göre burjuva toplumu aylaklık yüzünden çoktan yıkılmış olmalıydı. Çünkü bu toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey edinemezler. Bir şeyler edinenler ise çalışmayanlardır. Bu itiraz bütünüyle sermaye olmayınca ücretli emeğin de olamayacağı açık gerçeğinin gereksiz bir iğnelenmesinden başka bir şey değildir. Maddi ürünlerin komünistçe üretimine ve mülk edinilme biçimine karşı ileri sürülen bütün itirazlar yine aynı yoldan düşünsel ürünlerin komünistçe üretimine ve mülk edinilme biçimine karşı da yöneltilmiştir. Burjuva için sınıf mülkiyetinin yok olması nasıl üretimin kendisinin yok olması demekse aynı biçimde sınıf kültürünün yok olması da onun gözünde tüm kültürün yok olması demektir. Kaybı onu yaslara boğan o kültür, muazzam çoğunluk için bir makine gibi hareket edecek biçimde eğitilmesinden başka bir şey değildir. Ama bizim burjuva mülkiyetini ortadan kaldırma niyetimizi kendi burjuva özgürlük, kültür, hukuk ve benzeri anlayışınızın ölçütüne vurduğunuz sürece bizimle dalaşmayın. Sizin bütün düşünceleriniz burjuva üretim ve burjuva mülkiyet koşullarınızın sonucundan başka bir şey değildir. Tıpkı hukukunuzun da sınıfınızın herkes için bir yasa durumuna getirilmiş iradesinden, temel niteliği ve yönü sınıfınızın ekonomik varlık koşullarınca belirlenmiş bir iradesinden başka bir şey olmadığı gibi. Sizi bugünkü üretim biçiminizden ve mülkiyet biçiminizden doğan toplumsal biçimleri, üretimin ilerleyişi içinde ortaya çıkan ve kaybolan tarihsel ilişkileri, doğanın ve aklın sonsuz yasalarına dönüştürmeye yönelten bencilce bir yanılgıdır ki, siz bu yanılgıyı sizden önceki bütün egemen sınıflarla paylaşıyorsunuz. Antik mülkiyette apaçık gördüğünüz şeyi, feodal mülkiyette kabul ettiğiniz şeyi, kendi burjuva mülkiyet biçiminiz için bir türlü kabul edemiyorsunuz. Ailenin ortadan kaldırılması. Komünistlerin bu utanç verici amacı karşısında en köklü dönüşümlerden yana olanlar bile öfkeye kapılıyorlar. Bugünkü aile, burjuva aile hangi temele dayanmaktadır? Sermayeye, özel kazanca. Bu aile tam gelişmiş biçimiyle yalnızca burjuvazi arasında vardır. Ama bunun öte yüzünü proleterler arasında ailenin fiilen yokluğu ve yaygın fuhuş oluşturur. Öte yüzü yok olunca tabii burjuva aile de yok olacaktır ve sermayenin yok olmasıyla her ikisi birden yok olacaktır. Bizi çocukların ana babaları tarafından sömürülmesini ortadan kaldırmak istemekle mi suçluyorsunuz? Bu suçu kabul ediyoruz. Ama aile eğitiminin yerine toplumsal eğitimi getirmekle ilişkilerin en kutsalını yıktığımızı söyleyeceksiniz. Ya sizin eğitiminiz? O da toplumsal değil mi? O da içinde eğitim yaptırdığınız toplumsal koşullarla, toplumun doğrudan ya da dolaylı müdahalesiyle, okullar ve benzeri aracılığıyla belirlenmiyor mu? Eğitime toplumun müdahalesini komünistler icat etmedi. Onların yapmaya çalıştığı yalnızca bu müdahalenin niteliğini değiştirmek ve eğitimi egemen sınıfın etkisinden kurtarmaktır. Aile ve eğitim üzerine çocuk ve ana baba arasındaki kutsal ilişki üzerine burjuva safsataları, modern sanayinin etkisiyle proleterler arasındaki bütün aile bağları parçalandıkça ve onların çocukları basit ticaret nesneleri ve basit iş aletleri durumuna geldikçe daha çok tiksindirici olmaktadır. Ama siz komünistler kadını da ortaklaşalığı getireceksiniz diye tüm burjuvazi bir ağızdan yaygara koparıyor. Burjuva karısını salt bir üretim aracı olarak görür. Üretim araçlarının ortaklaşa kullanacağını duymuştur ya, doğal olarak bundan aynı biçimde kadınların da ortaklaşa tabi tutulacağından başka bir sonuca varamaz. Söz konusu olan şeyin kadınların basit birer üretim aracı olmaları durumuna son vermek olduğu aklından bile geçmez. Zaten kendilerinin komünistler tarafından açıkça ve resmen yerleştirileceğini ileri sürdükleri kadında ortaklaşalığın burjuvalarımızda uyandırdığı o yüksek ahlaki öfkeden daha gülünç bir şey olamaz. Komünistlerin kadında ortaklaşalığı getirmelerine gerek yoktur, bu ezelden beri zaten var. Proleterlerinin karılarını, kızlarını el altında bulundurmakla yetinmeyen burjuvalarımız, resmi fuhuş kurumunun sözünü etmezsek birbirlerinin karılarını ayartmaktan derin bir zevk duyarlar. Burjuva evliliği gerçekte evli kadınlarda bir ortaklaşalık sistemidir ve dolayısıyla komünistler olsa olsa kadında ortaklaşalığın ikiyüzlülükle gizlenmiş olanının yerine açıkça yasallaştırılmış olanını getirmek istemekle suçlanabilirler. Kaldı ki bugünkü üretim sisteminin ortadan kaldırılmasıyla bu sistemden doğan kadında ortaklaşalığın, yani resmi ve gayri resmi fuhuşun da ortadan kalkacağı apaçıktır. Komünistler ayrıca vatanı ve milliyeti de ortadan kaldırmak istemekle suçlanıyorlar. İşçilerin vatanı yoktur. Kendilerinde olmayan şeyi onlardan alamayız. Proletarya her şeyden önce politik iktidarı ele geçirmek, ulusun önder sınıfı durumuna yükselmek, kendisi ulus olmak zorunda olduğuna göre o bu ölçüde zaten ulusaldır ama sözcüğün burjuva anlamında değil. Ulusal ayrılıklar ve halklar arasındaki düşmanlıklar, burjuvazinin gelişmesinden, ticaret özgürlüğünden, dünya pazarından, üretim biçimindeki ve ona karşılık düşen yaşam koşullarındaki tek biçimlilikten ötürü günden güne daha çok kaybolmaktadır. Proletaryanın egemenliği bunların daha da büyük bir hızla yok olmasını sağlayacaktır. Hiç değilse belli başlı uygar ülkelerin eylem birliği proletaryanın kurtuluşu için ilk koşullardan biridir. İnsanın insan tarafından sömürülmesine son verildiği ölçüde bir ulusun bir başka ulus tarafından sömürülmesine de son verilmiş olacaktır. Ulus içindeki sınıfların birbiriyle karşıtlığı ortadan kalktığı ölçüde bir ulusun bir başkasına düşmanlığı da ortadan kalkacaktır. Komünizme karşı dinsel, felsefi ve genellikle ideolojik bir görüş açısından yöneltilen suçlamalar ciddi bir sınavdan geçirilmeye değmez. İnsanın düşüncelerinin, görüşlerinin ve kavramlarının, tek sözcükle insanın bilincinin, onun maddi varlık koşullarındaki, toplumsal ilişkilerindeki ve toplumsal yaşamındaki her değişmeyle birlikte değişikliğe uğradığını kavramak derin bir sezgi gerektirir mi? Düşünler tarihi, düşünsel üretimin, maddi üretimin değişmesiyle birlikte nitelik değiştirmesinden başka neyi tanıtlar ki? Her çağın egemen düşünleri, her zaman o çağın egemen sınıflarının düşünleri olmuştur. İnsanlar toplumu devrimcileştiren düşünceden söz ederken, eski toplumun içinde yeni toplum ögelerinin yaratılmış olduğu ve eski düşünlerdeki çözülmenin eski varlık koşullarının çözülmesine ayak uydurduğu olgusundan başka bir şey söylemiş olmazlar. Antik dünya can çekişirken Hristiyanlık antik dinleri bastırmıştı. 18. yüzyılda Hristiyan düşünler akılcı düşünlere yenilirken feodal toplum o zamanki devrimci burjuvaziye karşı ölümünden önceki son savaşımını veriyordu. Din özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü düşünleri yalnızca serbest rekabetin bilgi alanındaki egemenliğini anlatır. Denecektir ki dinsel, ahlaki, felsefi ve hukuksal düşünceler tarihsel gelişmenin akışı boyunca kuşkusuz değişmişlerdir. Ama din, ahlak, felsefe, politika bilimi ve hukuk bu değişmede değişmez olarak kalmışlardır. Üstelik özgürlük, adalet ve benzeri gibi toplumun bütün durumlarında geçerli olan sonsuz gerçekler vardır. Ama komünizm sonsuz gerçekleri ortadan kaldırmaktadır. Yeni bir temel üstünde onları yeniden kurmak yerine her türlü dini, her türlü ahlakı ortadan kaldırmaktadır ve böylelikle tüm geçmiş tarihsel deneyimle çelişmeye düşmektedir. Bu suçlama ne anlama gelmektedir? Tüm geçmiş toplum tarihi, sınıf karşıtlıklarının ayrı ayrı çağlarda başka başka biçimler almış karşıtlıkların gelişiminden başka bir şey değildir. Ama bu karşıtlıkların aldıkları biçim nasıl olursa olsun, toplumun bir bölümünün bir başka bölümü tarafından sömürülmesi, bütün geçmiş çağların ortak bir olgusudur. Onun için bütün geçmiş çağların toplumsal bilincinin bütün çeşitliliğine ve farklılığına karşın sınıf karşıtlıkları tümüyle yok olmadıkça tamamıyla ortadan kalkmaları olanaksız olan belirli ortak biçimlere ya da genel düşüncelere bürünmesinin şaşılacak bir yanı yoktur. Komünist devrim geleneksel mülkiyet ilişkileriyle en kökten bir bağ koparıştır. Onun içindir ki gelişmesinin geleneksel düşüncelerle en kökten bir bağ koparışı içermesine şaşmamak gerekir. Ama komünizme yöneltilen burjuva itirazlarını artık bırakalım. Yukarıda gördük ki işçi sınıfının devrimdeki ilk adımı proletaryayı egemen sınıf durumuna yükseltmek ve demokrasi savaşımını kazanmaktır. Proletarya politik üstünlüğünü, tüm sermayeyi burjuvaziden dilim dilim koparıp almak, bütün üretim araçlarını devletin yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde toplamak ve olabildiğince hızla üretici güçlerin miktarını arttırmak için kullanacaktır. Hiç kuşkusuz başlangıçta mülkiyet haklarına ve burjuva üretim koşullarına karşı despotça saldırılara girişmeden, dolayısıyla ekonomik bakımdan yetersiz ve savunulamaz gibi görünen ama hareketin ilerleyişi içinde kendilerini üstün duruma getiren, eski toplum düzenine daha fazla saldırıları zorunlu kılan ve üretim biçimini tamamıyla devrimcileştirmenin bir aracı olarak kaçınılmaz olan önlemler alınmadan bu amaç sağlanamaz. Bu önlemler kuşkusuz ayrı ayrı ülkelerde başka başka olacaktır. Bununla birlikte en ileri ülkeler için aşağıdakiler genel olarak oldukça uygundur. 1. Toprak mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve bütün toprak rantlarının kamu yararına kullanılması. 2. Ağır bir müterakki ya da kademeli gelir vergisi. 3. Her türlü miras hakkının kaldırılması. 4. Bütün göç edenlerin ve isyancıların, yeni düzenden kaçanların ve ona karşı gelenlerin mülklerine el konulması. 5. Devlet sermayesiyle işletilen ve mutlak bir tekel uygulayan ulusal bir banka aracılığıyla kredilerin devletin elinde merkezileştirilmesi. 6. Haberleşme ve ulaşım araçlarının devletin elinde merkezileştirilmesi. 7. Devletin sahip olduğu fabrikaların ve üretim araçlarının çoğaltılması, işlenmemiş toprakların tarıma açılması ve toprağın ülke kapsamında ortak bir plan gereğince iyileştirilmesi. 8. Herkes için eşit çalışma yükümlülüğü, özellikle tarımda sanayi ordularının kurulması. 9. Tarımın imalat sanayileriyle bağlantılı duruma getirilmesi, tüm aile nüfusunun daha dengeli bir dağılımıyla kent-köy ayrımının yavaş yavaş ortadan kaldırılması. 10. Bütün çocuklar için kamu okullarında parasız eğitim, şimdiki biçimiyle çocukların fabrikalarda çalışmalarına son verilmesi, eğitimin sanayi üretimiyle bağlantılı duruma getirilmesi ve benzeri ve benzeri. Gelişmenin akışı içinde sınıf ayrımları ortadan kalkınca ve üretim ulusun tümünü içine alan geniş bir kuruluşun elinde toplanınca kamu gücü politik niteliğini yitirecektir. Adı üstünde politik iktidar bir sınıfın bir başka sınıfı ezmek için örgütlenmiş gücünden başka bir şey değildir. Proletarya burjuvaziye karşı savaşımında koşulların zorlamasıyla kendisini bir sınıf olarak örgütler de bir devrim yoluyla kendisi egemen sınıf durumuna gelir ve egemen sınıf olarak eski üretim koşullarını zorla süpürüp atarsa o zaman bu koşullarla birlikte sınıf karşıtlıklarının ve genellikle sınıfların varlık koşullarını da süpürüp atmış olacak ve böylelikle bir sınıf olarak kendi üstünlüğünü de ortadan kaldırmış olacaktır. Sınıfların ve sınıf karşıtlıklarıyla eski burjuva toplumunun yerini her bireyin özgür gelişimi, herkesin özgür gelişiminin koşulu olduğu bir birlik alacaktır. 3. Sosyalist ve komünist yazım. Bir gerici sosyalizm. A. Feodal sosyalizm. Tarihsel durumlarından ötürü Fransa ve İngiltere'nin aristokrasileri modern burjuva toplumuna karşı risaleler kaleme almayı kendilerine iş edinmişlerdi. Temmuz 1830 Fransız devriminde ve İngiltere'de reform hareketinde bu aristokrasiler menfur türedilere yine yenildiler. O zamandan bu yana kendileri için ciddi bir politik savaşın tamamıyla söz konusu olmaktan çıktı. Geriye yalnızca yazın alanında bir savaşım olanağı kaldı. Ama yazın alanında bile restorasyon döneminin eski çığlıklarını atmak artık olanaksız duruma geldi. Aristokrasi sempati uyandırabilmek için görünüşte kendi çıkarlarından vazgeçmek ve burjuvaziye karşı yaptığı suçlamayı yalnızca sömürülen işçi sınıfının yararına olarak formülleştirmek zorunda kalmıştı. Böylece aristokrasi yeni efendisinden ona hicivler düzerek kulağına da yaklaşan felakete dair kehanetler fısıldayarak öcünü aldı. İşte feodal sosyalizm böyle doğdu. Yarı yakınma, yarı hiciv, yarı geçmişin yankısı, yarı geleceğin tehdidi, zaman zaman burjuvazi can evinden vuran, acımasız, alaylı ve keskin eleştirisiyle ama modern tarihin akışını hiç kavrayamaması yüzünden etkisi bakımından hep gülünç düşerek. Aristokrasi halkı kendi arkasına toplayabilmek için proleter dilenci çanağını önde bir bayrak gibi salladı. Ama halk ne zaman peşlerine takılmışsa onların kıçlarında eski feodal hanedan dövmelerini gördü ve onları gürültülü ve aşağılayıcı kahkahalarla terk etti. Fransız lejitimistlerin ve genç İngiltere'cilerin bir bölümünün görünümü işte böyleydi. Lejitimistler, meşrutiyetçiler, Bourbon hanedanının geri getirilmesini savunan toprak sahibi soyluların partisi. Genç İngiltere, 1842 dolayında aristokratlardan, politika adamlarından ve edebiyatçılardan kurulu Britanyalı muhafazakarların grubu. İleri gelenleri arasında Disraeli, Thomas Carlyle ve başkaları vardı. Feodaller kendi sömürü biçimlerinin burjuvazininkine benzemediğini anlatırlarken kendilerinin pek başka ve artık eskimiş durum ve koşullarda sömürdüklerini unutuyorlar. Kendi egemenlikleri sırasında modern proletaryanın hiçbir zaman var olmadığını gösterirken modern burjuvazinin de kendi toplum biçimlerinin zorunlu bir sonucu olduğunu unutuyorlar. Zaten eleştirilerinin gerici niteliğini o kadar az saklıyorlar ki burjuvaziye karşı yönelttikleri başlıca suçlama toplumun eski düzenini yıkması kaçınılmaz olan bir sınıfın burjuva rejim altında gelişmekte olduğu suçlamasıdır. Burjuvaziye yüklenmeleri daha çok bir proletarya yarattığı için değil bir devrimci proletarya yaratmış olması yüzündendir. Bunun için onlar politik uygulamada işçi sınıfına karşı alınan bütün baskı önlemlerine katılıyorlar. Günlük yaşamda da yüksekten atmalarına karşın sanayi ağacından düşen altın elmaları toplamak, doğruluğu, sevgiyi ve onuru, yün, pancar şekeri ve patates ispirtosu ticaretiyle trampa etmek için diz çöküyorlar. Bu özellikle malikanelerinin geniş bölümlerini kahyalar aracılığıyla kendi hesaplarına iktirip biçtiren, üstelik pancar şekeri ve imbikten geçmiş patates ispirtosu imalatçılığı yapan Almanya'nın toprak aristokrasisi ve efendileri için doğrudur. Daha zengin olan Britanya aristokrasisi şimdilik bu düzeye inmemiş olmakla birlikte onlar da azalan rantların yarattığı açığı kapatabilmek için ünvanlarını bir hayli karanlık anonim şirketlerin kurucularına ödünç vermek zorunda kalıyorlar. Papaz nasıl her zaman toprak sahibiyle el ele olmuşsa, kilise sosyalizmi de feodal sosyalizmle hep el ele olmuştur. Hristiyan zahitliğine sosyalist bir renk vermekten daha kolay bir şey yoktur. Hristiyanlık da özel mülkiyete karşı, evliliğe karşı, devlete karşı sesini yükseltmemiş midir? Bunların yerine sadakayı ve yoksulluğu, bekareti ve bedensel istekleri bastırmayı, manastır yaşamını ve ana kiliseyi savunan vaazlar vermemiş midir? Hristiyan sosyalizmi, aristokratların yanan yüreklerine papazın serptiği kutsal sudan başka bir şey değildir. B. Küçük burjuva sosyalizmi. Burjuvazinin yıktığı tek sınıf, varlık koşulları modern burjuva toplumu ortamında gücünü yitiren ve yok olan tek sınıf feodal aristokrasi değildi. Ortaçağ kentleri ve küçük mülk sahibi köylüler, modern burjuvazinin habercileriydiler. Bu iki sınıf sanayi ve ticaretin ancak pek az gelişmiş olduğu ülkelerde yükselen burjuvazinin yanı sıra hala bitkisel bir yaşayışı sürdürmektedirler. Modern uygarlığın tam olarak geliştiği ülkelerde proletarya ile burjuvazi arasında yalpalayan ve kendini burjuva toplumun ek bir parçası olarak durmadan yenileyen yeni bir küçük burjuva sınıfı oluşmuştur. Bununla birlikte bu sınıfın tek tek üyeleri rekabet yoluyla sürekli olarak proletaryanın içine itilmekte ve modern sanayi geliştikçe modern toplumun bağımsız bir bölümü olmaktan büsbütün çıkacakları, imalatta, tarımda ve ticarette yerlerini denetçilere, kahyalara ve tezgahtarlara bırakacakları anın yaklaştığını da görmektedirler.